Ayrım 19.
49. bölüm En Zorlu Gece. İzmir'den geleli bir hafta olmuş. Dönüp baktığımda ilk günden bugüne kaydettiği aşamayı görebiliyor Nehir. Deniz'le paylaşımı aynı. Her anında yaşadığı her şeyde o var. Zamanının tümünü ve yaşadıklarını onunla paylaşıyor hala. Yeni düzenini kurdu sayılır. İşle ev arasında bölüştürdüğü zaman zarfında hiçbir sorun yaşamıyor. Ev Sultan Hanım'a emanet. Gölge gibi hiç rahatsız etmeden işini görüyor Sultan. Sabahları Nehir evden çıktıktan sonra geliyor, anahtarlarıyla kapıyı açıp içeri giriyor. Temizlik, çamaşır, ütü, yemek. Nehir bıraktığı notta ne istediyse hepsini halledip akşam üzeri çekip gidiyor. Bazı sabahlar kapıda karşılaştıkları oluyor ya da Nehir'in erkence geldiği akşam üstlerinde. İşteki düzeni eskisinin bir devamı zaten. Günden güne daha da yoluna giriyor her şey. Ablasıyla her gün konuşuyorlar. Bazen günde birkaç kez. Kardeşinin kendisinden uzak geçirdiği zamanının ayrıntılı dökümünü almadan içi rahat etmiyor Nevin'in. Ona kalsa atlayıp gelecek hemen. Nehir istemiyor. Bekle diyor. Az kaldı. Yeni düzenime tümüyle alıştığımda söylerim sana. Bu erteleyişin arkasında yatan büyük bir sorun var. Nehir'in uyku düzensizliği. Onu halletmeden çağıramaz ablasını. Kardeşinin uykusuzluktan perişan bir halde kendini oradan oraya attığını ya da olur olmaz bir yerde olmayacak zamanda uyuyakaldığını görse yüreğine iner Nevin'in. Alışmam gereken düzen derken evindeki, iş yerindeki çok az yoluna girmiş düzeni değil. Var olan tek olumsuzluğu uyku düzensizliğini kastediyor aslında Nehir. Cumartesi akşamı şirketten çıkarken kendini çok yalnız hissediyor Nehir. Bir zamanlar sabırsızlıkla beklediği hafta sonu tatili kabus gibi görünüyor gözüne. Önündeki uykusuz geçeceği baştan belli, upuzun gece ise tam bir karabasan. Anahtarlarıyla kapıyı açıp eve girdiğinde kapının tam karşısındaki boy aynasına yansıyan görüntüsünü tokat gibi çarpıyor yüzüne. Omuzları çökmüş, saçları dağılmış, burnunun üzerine oturttuğu geniş camlı gözlüğün son günlerde loş hatta karanlık ortamlarda bile çıkarmıyor, arkasına sığınmaya çabalayan, adım atmaya mecali kalmamış bir zavallı. Gözlüğünü çıkarınca daha da ağırlaşıyor tablo. Yanakları, dudakları, yüzünü kaplayan derinin tümü aşağıya doğru çekilmiş, pörsümüş, sarkmış sanki. Göz altlarındaki mor halkaların iyice belirginleşmesiyle beyazları bile kararmış gözleri, resmi belgelerin altına basılmaya hazır kopkoyu birer mühür gibi duruyorlar suratının ortasında. Uykusuzluktan diye omuz silkiyor. Ama bu gece uyuyacağım. Ayakkabılarını çıkarıp küçük bir tur atıyor evin içinde. Her tarafı temizlemiş Sultan. Çamaşır yıkamış, ütü yapmış, ütülediklerini yerlerine yerleştirmiş. Nereye kalkacağını bilemediklerini de ütü masasının üzerine bırakmış. Yemek de yapmış üstelik. Mis gibi mercimek kokusu geliyor mutfaktan. Aferin ona. Belli ki iyi çalışmış bugün. Yatak odasının kapısı da diğer odalarınki gibi açık. İçeri girip pantolonunu, ceketini çıkarıyor. Nehir gardıroba asıyor. Rahat bir eşofman takım geçiriyor üzerine. Fazlaca oyalanmadan odadan çıkıp kapıyı kapatıyor. Bir haftadır her gün yineleniyor bu durum. Her akşam sıkıca kapatılan kapı sabahleyin açılıyor ve Nehir işe gitmek üzere burada hazırlanıyor. Giyiniyor, makyajını yapıyor. Kapıyı açık bırakarak çekip gidiyor. Bu gece kaçışlarının nereye kadar süreceği konusunda hiçbir öngörüsü yok. Gelirken alışveriş merkezindeki kitap evinden aldığı kitapları salondaki masanın üzerine diziyor. Hangisinden başlasa acaba cumartesi gecesi ilkin uygun düşecek? Eğlenceli bir macera romanını seçip koltuğun yanındaki sehpanın üstüne koyuyor. Bir şeyler yemeli önce. Sultanın hazırladığı köfteyi kızartmaya üşeniyor. Canı da istemiyor zaten. Mercimek çorbasından birkaç kaşık ısıtıp tabağa boşaltıyor. Tam yemeye başlayacakken telefon çalıyor. Sedef Hanım, kısa bir hatır sormanın ardından konuya giriveriyor hemen. Seni de alıp bir yerlere gidelim dedik Nevzat'la. Hadi hazırlan, yarım saate kadar sende oluruz. Çok incesiniz Sedef Hanım. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim ama gelemem. Yorgun döndüm işten. Soyunup dökündüm, kusura bakmayın. Israrcı değil Sedef Hanım. Teklifini yapıp kararı Nehir'e bırakmadan yana. Üstüne üstüne gidip bunaltmak istemiyor karşısındakini. Nehir'in bu akşam için aldığı ilk teklif değil bu. Pınar'la Hakan'ın çıkarken yolunu kesip bir yerlere gidelim mi deyişi, Nurcan'ın tüm içtenliğiyle eğer isterse hafta sonunu onda geçirebileceğini söylemesi. Hepsini nazikçe geri çevirdi Nihir. Neden kabul etmiyor hiçbirini? Çünkü grup halinde bir yerlere gitmek ya da farklı ortamlarda birileriyle beraber olmak, ortak zevkleri, istekleri, keyifleri paylaşmayı gerektirir. Oysa Nihir, sevinçleri ve neşeleri paylaşacak durumda değil henüz. Birlikte olacağı insanlarda avuntu bulabilir belki ama şu anda onlara verebileceği tek şey üzüntü. Ve bir tatil gecesinde kendi dertleriyle başkalarını üzmeye hakkı olmadığını düşünüyor Nihir. Ancak geri çevirdiği her teklifin ardından üzerinde yürümekte olduğu hüzün batığının içinde daha hızlı çekildiğini hissediyor. Bu insanlar kim diye soruyor kendine. Nevzat Bey ve Sedef Hanım gerçek birer dost. Birinci dereceden yakınıymış gibi davranıyorlar Nehir'e. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan sağlam bir bağlılık var aralarında. Ancak madalyonun arka yüzünü çevirdiğinde iş ortamında patron kimliğiyle tanıyıp yaşanan olumlu gelişmelerin ışığında yakınlaştığı insanlar ve öncesi olmayan ilişkiler çıkıyor karşısına. Pınar'la Hakan için de aynı şeyler geçerli. Şirket için baştan beri özveriyle çalışan, pırıl pırıl bu iki genci kardeşi gibi görüyor Nihir. Ama gibinin yetmediği, tıkanıp kaldığı yerler de var. İş dışında, üniversite grubundan belli aralıklarla toplanıp bir yerlere yemeye ya da eğlenceye gittikleri arkadaşları da var Nihir'in. Haklarını teslim etmeli, dar gününde arayıp sormakta kusur etmedi hiçbiri. Bir an önce eski haline dönüp aralarına katılmasını bekliyorlar. Ama Nehir, kimselerin beklentisine yanıt verecek durumda değil. Önüne her çıkanın omuzuna yaslanıp teklifsizce ağlayamadığı gibi. Var aslında birileri. Aynı acıyla kavrulmuş yürekler, her soluk alıp verişte aynı ismi telaffuz eden Deniz diye çaresizlik içinde kıvranan diller. Ama onlar da öylesine uzak duruyorlar ki Nehir'e. İzmir'e gelip Deniz'in cenazesini apar topar kaçırırcasına götürdükleri günden bu yana Sezen ailesiyle görüşmediler hiç. Dertlerini en iyi onlarla paylaşabileceğini, paylaştıkça iki tarafın acılarının da yavaş yavaş azalarak dayanabilecek düzeye ineceğini düşünürken, ne büyük bir hayal kırıklığı, ne büyük bir bozgunda yaşadığı, hastane odasındaki o günü hiç unutamıyor Nihir. Bedenen ve ruhen yaralı gelinlerinin varlığını yadsıyarak aşağılama yoluna giden bu insanlar, Deniz'in ailesi miydi gerçekten? En acımasız tavırlarıyla yargılamış, kendileri için yok sayılmaya mahkum etmişlerdi Nehir'i. Döndükten sonra da arayıp sormadılar. Ne onu gelini değil, kızı gibi gördüğünü söyleyen Nisa Hanım, ne de gerçek bir baba şefkatiyle üzerine titrediğini hissettiren Halil Sezen. Bir tek Dila aradı. Londra'ya döndükten sonra. Nasılsın dedi. Umarım gördüğümden daha iyisindir. İstanbul'a geldiğimde uğrarım. Koskoca Sezen ailesinde, dışarı sızan biricik ışık işte bu kısacık telefon konuşması. Onun da Nisa ve Halil Sezen'in bilgisi dışında gizlice gerçekleştiğinden adı gibi emin Nehir. Ben ne yaptım onlara diye isyanla haykırıyor duvarlara. Bunları hak edecek ne yaptım ben? Ne kadar düşünse de, ne kadar farklı varsayımlar koysa da ortaya, işin içinden çıkamıyor bir türlü. Gidip yüz yüze konuşmak, saygı sınırlarını aşmadan inceden inceye hesap sormak var ya, böylesi bir davranışta Nehir'in tarzına uymuyor. İçine sindiremese de Sezen ailesi Deniz'in ölümünden onu sorumlu tutuyor sanki. Nehir olmasaydı, onunla evlenmeseydi oğulları, o seyahate çıkmasalardı. Özellikle Nisa Hanım'ın hastalıklı bir akıl yürütmeyle Nehir'i suçlu sandalyesine oturttuğu belli. İş hayatında imparator, ancak evde söz dinleyen, sakin bir eş kimliğindeki Halil Sezen de her zamanki gibi karısına uyunca işte böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Haksız yere suçlanışı ilk değil Nehir'in. Daha annesinin karnından çıkarken yargılanmış ve annesinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle babası tarafından suçlu bulunmamış mıydı? Yıllar yılı yüzüne bakılmayan, yok sayılan, babaanne eline bırakılmış bir çocuk. Babaanne, o ölünce de abla aracılığıyla yürütülen yüzeysel, bölük pörçük bir baba kız ilişkisi. Arada birkaç yıllık bir düzelme dönemi. Sonrasında ver elini Amerika. Bir kaçış kaçmış ki babası bir daha bu diyarlarda görene aşk olsun. Salondaki berjer koltuğa oturmuş iç hesaplaşmasını sürdürüyor Nehir. Yüzünün gitgide solduğunun, gözlerinin ferinin sönmeye yüz tuttuğunun farkında değil. Yüksek sesle konuşuyor kendi kendine. Benim en büyük suçum doğmak. Ondan da büyüğü evlilik mutluluğa merhaba demek. İlkinde annemin, sonrakinde kocamın katili olmuşum. Öyle diyorlar. Oysa onların yaşamalarını benden çok kim isteyebilir bu dünyada? Annem, keşke bir kez, yalnızca bir kez sıcaklığını duyabilseydim. Kocam, biricik aşkım, bıraksalardı onun yerine ben ölmez miydim? Sinirli bir kahkaha atıyor. Amma arabesk oldum diye azarlıyor kendini. Silkin ve kendine gel Nehir Hanım. Ne bekliyordun ki? Öz babam bile adını sahnını defterinden silmişse senin. Evlendiğin insanın 3 gündür tanıdığın ailesi şöyle bir iteliği vermiş. Kapının dışına bırakmış çok mu? Aramadılar, sormadılar diye sızlanma hiç. Sevgili babacığın arayıp ne haldesin diye sordu mu? Ellerin aramasını mı bekliyorsun? Fırlayıp kalkıyor yerinden. Büfenin gerisindeki aynaya yansıyan yüzü felaket. Aldırmıyor. Salonu çepeçevre dolanıp pencereyi açıyor. Derin derin soluyor temiz havayı. Daha iyi hissediyor şimdi kendini. Duvardaki saate takılıyor yüzü. Gecenin biri. Uykuyla ne zaman buluşabilecek bilemiyor. Amaçsızca salonu adımlarken köşedeki Amerikan barın önünde duraklıyor. Bir kadeh bir şey içse iyi gelir mi acaba? Şişelerin soğuk yüzünde gezdiriyor elini. Deniz viskisini yudumlarken ona eşlik etmek için içtiği likör Irish Mist. Beraberce kadeh kaldırıp çikolata ya da badem eşliğinde içtikleri Napolyon ve Kruvaze kanyaklar. Kokonat aromasıyla şu anki damak tadına uygun düşecek Malibu'nun mat beyaz şişesine doğru uzanırken ateşe değecekmiş gibi hızla geri çekiyor elini. Hayır, içmeyeceğim. Kaza anından bugüne kadar hastane serumunun içinde verilenlerin dışında tek bir sakinleştirici ilaç kullanmadı Nehir. Bundan sonrasında kullanmaya da hiç niyeti yok. Ne ilaç ne de bu tür sanal oyalayıcılar. Yapay yollarla uyuşturulan acıların yanlarına yeni dertleri de ekleyerek devasa boyutlara ulaşmış bir halde yeniden karşısına dikileceklerini çok iyi biliyor. Paylaşmamakla yanlış yapıyor belki ama kendince doğru yolda. Kime anlatsa? Bir haftadır uyuyamıyorum. Doğru dürüst bir şey yediğim yok. Sanrılar, halüsinasyonlar, kendi kendine konuşmalarda çabası. Hemen profesyonel yardım almasını, psikiyatr ya da psikoloğa gitmesini önerir karşısındaki kişi. Ama bedenini çok iyi tanıyor Nehir. Nerede, nasıl tepki vereceğini herkesten iyi biliyor. Yaşadığı ağır darbenin ardından sergilediği uyumsuzluklar doğal. Bunların hepsini aşacak. Güveniyor kendine. Başaramazsa o zaman düşünür. Denizi içinde yaşattığı yinelerden, psikolojik bir sapkınlık değil, yansıttığı, bilerek seçtiği bu düşünce tarzı sağaltıyor onu. Acılarının üzerine merhem oluyor. Onunla konuşmak da öyle. Kararsız kaldığı, bocaladığı konularda deniz olsaydı nasıl davranırdı? Deniz olsaydı nasıl davranmamı isterdi sorularına yanıt ararken daha kolay çözüyor sorunlarını. Aşamadığı tek engel var. Yetkin bir psikiyatrın yatak odası sendromu diyebileceği, Nehir'in henüz kökenine inemediği o garip ürküntü. Mutfağa geçip bir fincan ballı süt hazırlıyor. Salona dönerken hortlağa dönmüşsün diyor aynadaki görüntüsüne. Bu gecede uyuyamazsan öleceksin. Gerçekten de bu gece çok önemli Nehir için. Uyuyamazsa profesyonel yardım alması gerektiğinin farkında. Kendi ruh analizini yaparken tıkandığı, takıldığı bir nokta var. Yatak odasında düğümleniyor sanki her şey. Denizi en yoğun olarak orada hissettiğinden belki. Ne var ki? Bu açıklama da yeterli değil. Deniz, korktuğu ya da kaçtığı bir imge değil ki. Hala içinde yaşıyor ve Nehir'in en güçlü gerçekliği. İtiraf etmeli ki bu evde tek başına kalmak umduğunun çok üstünde hırpalıyor onu. Eğer böyle sürerse, günlerdir aklının bir köşesinde asılı duran girişimi uygulamaya koymak zorunda kalacak Nehir. Madem bu şartlarda yaşayamıyor, evini değiştirecek. Manolya konaklarını aklına bile getirmiyor. Deniz'le yalnızca hafta sonları kullandıkları ev, bırakıldığı gibi aylardır kapalı. sahiplerinin yasını tutuyor kendince. Asla oraya gidemeyeceğini düşünüyor Nihir. Hem kabuk tutmasına çabaladığı yaralarını yeniden kanatacağı korkusuyla, hem de konağı kendisinden çok sezenlere ait bir mekan olarak gördüğünden. Öyle bir evin varlığını unutacak. Ya buraya alışacak ya da yakın bir yerlerde yeni bir ev bulup taşınacak. Başka çaresi yok. İstanbul'a geldiğinden beri geçirdiği en zorlu gece bu. Uyuma umuduyla uzandığı yerler bedenini itiyor, reddediyor sanki. Günlerin, gecelerin yorgunluğuyla kapanan gözleri, ani irkilmelerle yuvalarından fırlayacakmış gibi açılıveriyorlar. Kramplar giriyor bacaklarına, elleri ayakları buz gibi. Uzanıp kalkamadığı yer kalmıyor evin içinde. Salondaki üçlü kanepeden berjer koltuğa, oturma odasındaki çek yatağa, çalışma odasında dinlenme koltuğuna kadar nereyi denediyse olmuyor. Bir elinde yastık, diğerinde battaniye, oradan oraya savrulup duruyor. Salonda halının üzerine kıvrılıyor bir ara. Uykudan çok bayılmayı çağrıştıran kısa ve kendinden geçiş. Öylece kalıyor bir süre. Ayıldığında tüm bedeni kas katı. Ağır ağır doğruluyor. Kararlı adımlarla koridoru geçip yatak odasının önünde duruyor. Uyuyan birileri varmış da uyandırmak istemiyormuş gibi usulca kapıyı açıp içeriye süzülüyor. 2 aydır kapalı kalmış seten yatak örtüsünü toplayıp özenle katlıyor. Yatağın ayak ucundaki ince uzun pufun üzerine koyuyor. Yorganı kaldırıp yatağa atıyor kendini. Merhaba diyor Deniz'e. Ben geldim. Hoş geldin diyor Deniz sevinçle. Güçlü kollarıyla şefkatle sarılıyor Nehir'e. Ve Nehir günlerin susamışlığıyla derin ve deliksiz bir uykuya dalıyor sonunda. Hoş geldin Nehir. Hoş geldin bir tanem. Doğruyu buldun sonunda. Merak etme. Benden kaçtın diye gücenmedim sana. Ne yapsan gücenemem bilirsin. Nerede hata yaptığını söyleyeyim mi sana? Yaşamının içinde tuttun beni. Mutlu oldum. Ama bazı anıların canlanmasından, seni ele geçirmesinden korktum. Endişelerin yersiz de oysa. Gördün işte, benden kaçarken bana sığındın gene. Huzurlusun artık. Huzurun daim olsun aşkım. 50. Bölüm. Çürümüş zeytin. Yoluna devam etmesi için aşması gereken zorlu bir engeli geride bırakmanın rahatlığı içinde Nehir. Ölmek üzereyken mucizevi bir dokunuşla hayata dönmüş gibi. Arkasına sığındığı gözlüklerini takmıyor artık. Ablasına telefon edip gelebilirsin dedi. Birkaç güne kadar İstanbul'da olacak Nevim. Yazgısına olan düşkünlüğü hala sürse de kendisiyle ve Deniz'le barışık ya. Geleceğe daha iyimser gözlerle bakabiliyor bu sayede. Yeni çıkacak bir mutfak ürünü için yapacakları kampanyanın ilk toplantısından çıkarken iş konusunda eski hırsını, hevesini, hepsinden önemlisi çalışma arzusunu yakalamanın mutluluğu içinde. Maroken koltuğun yüksek arkalığına yaslanıp kahvesini istemeye hazırlanırken sizi görmek isteyen biri var diyor Nurcan. Toplantıyı bölmek istemedim. Yarım saattir dışarıda bekliyor. Kimmiş? Gençten biri derken aldığı nota bakıyor Nurcan. Adı Arda Poyraz. İlk anda algılayamıyor Nehir. Arda Poyraz. Hangi Arda bu diye mırıldanırken her yanını sarıveren suçluluk duygusuyla kasıp kalıyor. Tabii ya, İzmir'deki kömür gözlerinden minnet taşan, boynu bükük delikanlıyı ne çabuk unuttu. Arda'ya değil de Deniz'e saygısızlık etmişçesine ezik, içeri al hemen diyor Nurcan'a. Ve yaptığı bağışlanamaz hatayı onarmak ister gibi abartılı bir sevecenlikle karşılıyor Arda'yı. Hoş geldin Arda derken bu ziyareti 4 gözle beklermiş gibi bir tını var sesinde. Nehir'in karşılaştıkları anda ilk yaşadığı büyük bir şaşkınlık. İzmir'de ilki hastanede yatağında, ikincisi Mine ile beraber ziyarete geldiklerinde gördüğü solgun yüzlü genç, karşısında duran Arda arasında dağlar kadar fark var. Hastalıklı çehresinden soyutlanınca bambaşka biri olmuş çıkmış. Öyle ki burada değil de sokakta görse tanımazdı Nehir. İnce, uzun boyu, spor ama şık giyimi, kendinden emin duruşuyla yepyeni bir Arda. Nehir'e tanıdık gelen tek yanı kömür karası gözleri. sıcak karşılanmanın hoşnutluğuyla hoş bulduk diyerek nehirin karşısındaki koltuğa yerleşiyor. Umarım sizi rahatsız etmemişimdir. Olur mu hiç? Toplantımız yeni bitti. Yorgunluk kahvesi içmeye hazırlanıyordum ben de. Beraber içeriz ama sen... Yine mi pot kırdı? Ya konuğunun kahve içmesi yasaksa? Günde bir kahveye izin var diye gülüyor Arda. Onu da sizinle içmek bugünün keyfi olacak. İyi görünüyorsun. Sağlığınla ilgili herhangi bir sorun yok değil mi? Yok sayılır. Ufak tefek psikolojik pürüzler dışında. Onları da aşacağıma inanıyorum. Bu arada sizin de çok iyi göründüğünüzü söylemeliyim. Sağ ol Arda. İyi olmaya çalışıyorum. Anlat bakalım. Ne işin var İstanbul'da? İzmir'deyken söylemiştim size diyor Arda sitemle. İstanbul'da yaşıyordum ben zaten. Bölük pörçük hatırlıyor Nehir. Arda'nın İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde okuduğunu, hastalığı yüzünden güçlükle mezun olup master yapamadan İzmir'e ailesinin yanına dönmek zorunda kaldığını, mahcup bir ifadeyle başını öne eğiyor. İlgisizlik olarak algılama lütfen diyor. Bazen kendimle ilgili ayrıntıları bile tutamıyorum aklımda. Doğaldır. İkimiz de çok zor günler yaşadık ama artık geçti. Daha doğrusu geçtiğine inanmak istiyorum. İstanbul'a da yarım kalan işlerimi tamamlamaya geldim. Ne gibi? İşletme bölümündeki master programına kabul edildim. Bu dönem başlıyorum. Yanı sıra çalışacağım da. Hastalığım ilerlemeden önce de çalışıyordum zaten. Hem okudum hem çalıştım derler ya, benimki de o hesap. Diğerlerinden farkım, kendi iş yerimizde çalışıyor olmam. İzmir'deki tekstil işinin bir kolu da burada. Çok iyi diye memnuniyetle gülümsüyor Nehir. Senin adına sevindim. Birden aklına gelmiş gibi ekliyor. Mine ile görüşüyor musunuz? O neler yapıyor? Bilmiyorum diyor Arda üzüntüyle. Size geldiğimiz günden sonra onu hiç görmedim. Aramalıydım aslında. Aklıma gelmedi ki. Suçlama kendini. Kritik bir geçiş dönemi yaşıyorsun. Bu tür aksaklıkların olması doğaldır. Haklısınız. Yeni yaşamımda nasıl davranmam gerektiğini kestiremiyorum. İç sesimin götürdüğü yere gidiyorum zaten. Buraya da iç sesimle geldim diyecekken susuyor. İçinden geçenleri iteleyerek daha fazla zamanınızı almayayım diyor. Ancak kalkmadan önce birkaç soru sormak istiyorum izniniz olursa. Tabii ne istersen sorabilirsin. Deniz Bey zeytin sever miydi? Şaşkınlıktan donup kalıyor Nehir. Yanıt vermeden önce Arda'nın soruyu açmasını bekliyor. Arda bakışlarını Nehir'den kaçırarak, kalp nakli yapılan kişilerin bazı alışkanlıklarında farklılar olurmuş diyor. En belirgin değişiklikler de yiyecek içecekle ilgili tercihlerinde. Saçmalık bunlar diye kesiyor Nehir. Nereden duyduğunu bilmiyorum ama bu tür şartlanmalar yanlış. Yanlış yere götürür seni. İtirazınızı anlıyorum ama önce beni dinleyin lütfen. Bu konuda pek çok şey duydum ancak ben kendi yaşadıklarımdan bir örnek vereceğim size. Ameliyattan önce siyah zeytine tutkundum. Öyle ki kalp hastalarına konulan tuz yasağına karşın değişik önlemler geliştirmiştik annemle. Hurma zeytini diye bir zeytin vardır Ege'de. Tuzlanmamış haliyle kilo kilo alır getirirdi annem. En iştahsız zamanlarında bile çerez niyetine üçer beşer atıştırırdım. Ya şimdi ağzıma koymuyorum. Ne hurma zeytini ne de diğerlerini. Yediğim yalnızca kırma ya da çizme yeşil zeytin türleri. Siyah olanlarını görmek bile istemiyorum. Annenin işi zor diyerek gülüyor Nehir. Şimdi de kırma zeytin toplayacak senin için ha. Bak Arda, anlattıklarının doğruluğuna inanıyorum. Ama bunları geçirdiğin ameliyatın türüne, kalp nakline bağlaman yanlış. Ben de benzer değişiklikler yaşıyorum. Eskiden çok sevdiğim pek çok yiyeceği ağzıma bile koyamıyorum şu günlerde. İkimiz de narkoz aldık. Hele sen çok uzun süre narkoz altında kaldın. Ameliyat sonrasında görülen davranış değişikliklerini buna bağlıyorlar. Merak etme, zaman içinde her şey yoluna girecektir. Teşekkür ederim, çok yararlı oldu derken alaycı bir ifade var Arda'nın ses tonunda. Dua edelim de ikinci bir ameliyat, ikinci bir narkoz olmasın. Yoksa hepten şaşıracağız yolumuzu. Hele sen şu geçiş süresini atlat, hiçbir sorunun kalmayacağından eminim. Bu süre içinde bana yardımcı olmanızı isteyebilir miyim? Tabii ki, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ama ayakta durduğuma bakma, kendime hayrım yok benim. Zaman sizin için de çare olacak. Kalkayım ben. Her şey için teşekkürler. Sizinle sohbet etmek ferahlatıcıydı. Hoşça kalın. Kapanan kapının ardından boş gözlerle bakıyor Nehir. Deniz henüz 5 yaşında. Verandaya kurulmuş sofranın etrafında hoplanıp zıplayarak annesiyle babasının kahvaltıya inmelerini bekliyor. Kevser mutfakla veranda arasında gidip gelmekten yorgun düşmüş, yetmezmiş gibi bir yandan da Deniz'in yaramazlıklarını göğüslemeye çabalıyor. Dili de durmuyor yumurcağın, soru üstüne soru sorarak bunaltıyor kadıncağızı.
Kevser teyze, neden bu peynir sarı da öteki beyaz?
Sarı olanı kaşar peyniri, diğeri de beyaz peynir. Ya zeytinler, şunun adı ne?
Yeşil zeytin o. Rengi yeşil değil ama.
Kalınca kızarmış biraz, toplanırken yeşildi.
Ya diğeri, siyah olanı? O ne renkmiş toplanırken?
Sabrı taşıyor Kevser'in. Çürümüş zeytin o, deyiveriyor.
Çürümüş mü? Derken gözleri büyüyor Deniz'in.
Evet, bekleye bekleye çürümüş, kararmış, simsiyah olmuş. O günden sonra siyah zeytini ağzına koymamış Deniz. Pizzanın üstündeki salatanın içindeki küçük zeytin dilimlerini bile titizlikle ayıklamış. Nehir'i bile şaşırtmış bu sıra dışı temizliğiyle.
Neden sen hiç siyah zeytin yemiyorsun Deniz?
Yiyemem aşkım, çürümüş zeytin o.
Bunları bilseydi ne düşünürdü acaba Arda?